Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Golden Rules. Bob Bowman'ın uzun yıllar Michael Phelps başta olmak üzere elit yüzücülerle yürüttüğü koçluk deneyiminden süzülen bir kişisel gelişim ve performans kitabıdır. Kitabın tam odağı, yeteneği tek başına yeterli görmeyen, dünya çapında düzeye ulaşmak için uygulanabilir ilkeler arayan kişilerdir. Bowman, spor alanından gelen gözlemlerini iş dünyası, yaratıcı meslekler ve kişisel hedefler içinde kullanılabilecek 10 adımlı bir çerçeveye dönüştürür. Temel önerisi basittir fakat talepkardır. Büyük hedefler, net bir yön duygusu, zihinsel hazırlık, ölçülü risk alma ve uzun süre korunabilen emek ister. Kitap, Phelps ile kurduğu koç-sporcu ilişkisinden ve başka yüksek performans örneklerinden yararlanır. Ancak bir yüzme antrenman kitabı olmaya çalışmaz. Daha çok performansın baskı altında nasıl inşa edildiğini, aksaklıklar karşısında hedefe bağlılığın nasıl korunduğunu inceleyen pratik bir rehberdir. Bowman'ın yaklaşımı ilham verici sözlerden çok alışkanlık, hazırlık ve hesap verebilirlik üzerinde durur. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak dünya çapında hedefi belirsiz bir istekten ayırmak. Bowman'ın çerçevesinde başlangıç noktası yalnızca iyi olmayı istemek değil, neyin başarılacağını yeterince açık biçimde tanımlamaktır. Dünya çapında performans hedefi kişinin kendi ölçüsünü ve yönünü belirlemesini gerektirir. Bu yaklaşımda hedef günlük kararları filtreleyen bir araçtır. Bir antrenmanın sürdürülüp sürdürülmeyeceği, zor bir geri bildirimin kabul edilip edilmeyeceği ya da kısa vadeli rahatlıktan vazgeçilip geçilmeyeceği hedefle ilişkisine göre değerlendirilir. Bu nedenle Bowman büyük bir sonucun arkasındaki süreci görünür kılmaya çalışır. Spor örneği bu mantığı somutlaştırır. Olimpik bir sonuç, yarış günü ortaya çıkan tek bir performans değil, uzun süre boyunca tekrar edilen tercihlerin toplamıdır. İş yaşamında da benzer biçimde. Bir uzmanlık alanında öne çıkmak isteyen kişi hangi yetkinliği geliştireceğini, nasıl bir standart aradığını ve ilerlemeyi hangi işaretlerle izleyeceğini netleştirmelidir. Hedefin iddialı olması tek başına değer taşımaz, kişinin davranışlarını düzenleyecek kadar belirgin olması gerekir. Kitabın bu vurgusu, hedef belirlemeyi bir dilek listesi olmaktan çıkarır. Hedef, kişiye baskı anında neden çalıştığını hatırlatan bir referans noktasıdır. Böylece motivasyonun geçici dalgalanmalarına daha az bağımlı bir çalışma düzeni kurulabilir. Bowman'ın koçluk perspektifinde netlik, disiplinin ön koşuludur. İkinci olarak, görselleştirmeyi sonuç hayali değil, performans provası olarak kullanmak, Golden Rules, görselleştirmeyi hedefe ulaşmanın önemli araçlarından biri olarak ele alır. Ancak burada söz konusu olan yalnızca ödülü ya da başarı anını hayal etmek değildir. Koçluk bağlamında görselleştirme, yapılacak işin zihinde tekrar edilmesi. Koşulların önceden düşünülmesi ve istenen uygulamanın daha tanıdık hale getirilmesidir. Bir yüzücünün yarışı, dönüşleri ve ritmi zihninde canlandırması gibi. Başka alanlarda çalışan biri de kritik bir sunumu, müzakereyi veya zor bir kararı önceden zihinsel olarak prova edebilir. Bu tekniğin pratik değeri belirsizliği tamamen ortadan kaldırmasında değil, kişinin dikkatini kontrol edebileceği unsurlara yöneltmesindedir. Baskı altındaki performansı zorlaştıran etkenlerden biri, kişinin sonucu düşünürken uygulamadan kopmasıdır. Zihinsel prova ise dikkat odağını hazırlığa, sıraya ve göreve geri taşır. Böylece kişi karşılaşacağı ortamı ilk kez yaşıyormuş gibi hissetmek yerine hazırladığı bir sürecin içine girer. Bowman'ın yaklaşımı görselleştirmeyi emek ve teknik gelişimin yerine koymaz. Zihinsel hazırlık gerçek antrenmanla desteklendiğinde anlam kazanır. Bu ayrım önemlidir çünkü kitap kolaycı bir olumlu düşünme reçetesi sunmaz. Görselleştirme, somut hedefler, tekrar ve geri bildirimle birlikte kullanılan bir performans disiplini olarak konumlanır. Üçüncü olarak, hesaplanmış risk alarak gelişim sınırını genişletmek, Bowman, risk almadan yüksek düzeyde gelişimin mümkün olmadığını savunur. Fakat kitaptaki risk anlayışı, dikkatsizce tehlikeye atılmak anlamına gelmez. Daha güçlü bir hedef koymak, alışılmış yöntemi sorgulamak. Başarısız görünme ihtimalini kabul etmek ya da daha zor bir rekabet ortamına girmek gibi hesaplanmış tercihlerdir. Bu tercihler kişinin mevcut kapasitesini sınar ve hangi becerilerin eksik olduğunu görünür hale getirir. Güvenli alanda kalmak kısa vadede rahatlatıcıdır ama performans standardını değiştirmez. yüzme dünyasında zaman hedefleri, yarış programları ve yoğun hazırlık süreçleri sporcunun kapasitesini zorlayan riskler yaratır. Kitabın genel okuyucuya dönük tarafı ise bu mantığı farklı alanlara taşımaya çalışır. Örneğin bir profesyonel, yalnızca zaten bildiği görevlerde başarılı olmaya çalışmak yerine daha görünür sorumluluklar üstlenebilir. Bir girişimci, fikrini küçük ve ölçülebilir denemelerle test edebilir. Buradaki önemli ayrım, riski romantikleştirmemektir. Riskin amacı heyecan aramak değil, öğrenme ve gelişme için veri toplamaktır. Bu yaklaşım, başarısızlığı da yeniden çerçeveler. Her olumsuz sonuç, kişisel yetersizliğin kanıtı değildir. Hazırlıkta veya uygulamada neyin değişmesi gerektiğini gösteren bilgidir. Bowman'ın koşluk yöntemi, kişiyi cesaretlendirmekle yetinmez, riskin ardından değerlendirme ve düzeltme yapılmasını gerektirir. Böylece risk alma, tekrarlanabilir bir gelişim pratiğine dönüşür. Dördüncü olarak, adanmışlığı günlük standartlar ve tekrarla görünür kılmak. Kitabın en belirgin mesajlarından biri, üstün performansın temelinde uzun süreli adanmışlık bulunduğudur. Bowman için adanmışlık, yoğun duygularla verilen kısa süreli bir karar değildir. Antrenmana, işe veya seçilen alana her gün aynı ciddiyetle dönmeyi sağlayan davranış standardıdır. İnsanların çoğu sonucu görür, fakat sonucun arkasındaki sıradan günleri, tekrarları ve ayrıntılara gösterilen dikkati daha az fark eder. Golden Rules, tam olarak bu görünmeyen bölgeye odaklanır. Bu bakış açısı, yetenek ile çalışma arasındaki ilişkiyi de dengeler. Doğal beceri başlangıçta avantaj sağlayabilir, ancak yüksek düzeyde rekabet eden kişiler arasındaki fark çoğu zaman hazırlığın kalitesinde ortaya çıkar. Bir beceriyi doğru biçimde tekrar etmek, zayıf noktaları gizlemek yerine ele almak ve performans düşse bile rutini sürdürmek. Bowman'ın koçluk mantığının parçalarıdır. Bu nedenle disiplin, yalnızca sertlik ya da uzun çalışma saatleri demek değildir. Doğru işe, doğru sıklıkla ve belirlenen standarda göre yönelmektir. Türkçedeki emek vermek anlayışıyla yakın görünen bu yaklaşım, emek miktarından çok emek düzenine dikkat çeker. Kişi kendi alanında günlük uygulanabilir standartlar koyduğunda büyük hedef ile bugünkü iş arasında bağ kurar. Kitabın güçlü tarafı, adanmışlığı soyut bir erdem gibi değil, gözlenebilir tercihler ve sürdürülen rutinler üzerinden açıklamasıdır. Son olarak, koçluk ilişkisini dürüst geri bildirim ve ortak sorumluluk olarak kurmak, Bowman'ın deneyimi, yüksek performansın tek başına yürütülen bir süreç olmadığını gösterir. Koç, yalnızca teknik bilgi veren biri değildir. Hedefi netleştiren, standartları koruyan, performansı dışarıdan değerlendiren ve gerektiğinde zorlayıcı geri bildirim sunan kişidir. Michael Phelps ile uzun yıllara yayılan çalışması, kitabın bu yönüne temel sağlar. İlişkinin değeri, sürekli övgüde değil, sporcunun ya da çalışanın kendisinin göremediği eksikleri açıkça konuşabilmesindedir. Bu ilkenin iş yaşamındaki karşılığı, yöneticiler, mentorlar, ekip arkadaşları veya güvenilir uzmanlarla kurulan nitelikli ilişkiler olabilir. Kişinin hedefini destekleyen çevre, yalnızca moral veren bir çevre değildir. Aynı zamanda mazeretleri fark eden, ilerlemeyi somut ölçütlerle izleyen ve standardın gerisine düşüldüğünde bunu söyleyebilen bir çevredir. Bowman'ın sert ve talepkar koçluk itibarı da bu bağlamda anlaşılmalıdır. Yüksek beklentiler, kişiyi küçümsemek için değil, potansiyelin düzenli çalışmayla sınanması için kullanılır. Elbette bu model, körü körüne otoriteye boyun eğmeyi gerektirmez. Sağlıklı bir koçluk ilişkisinde hedef, sorumluluk ve iletişim karşılıklıdır. Kitabın verdiği daha geniş ders şudur, ciddi bir hedefe sahip olan kişi, yalnızca iç sesine güvenmek yerine dürüst değerlendirme alabileceği yapılar kurmalıdır. Dışarıdan gelen net geri bildirim, gelişimin hem hızını hem de gerçekçiliğini arttırabilir. Sonuç olarak Golden Rules. Spor psikolojisi ya da yüzme tekniği arayan dar bir okur kitlesinden çok yüksek bir hedef için uzun vadeli çalışma düzeni kurmak isteyenlere hitap eder. Sporcular ve antrenörler kitabın örnek dünyasına doğal olarak yakın hissedecektir. Bununla birlikte yöneticiler, girişimciler, yaratıcı alanlarda çalışanlar ve belirli bir uzmanlıkta derinleşmek isteyenler de kitaptan yararlanabilir. En pratik katkısı, büyük hedefleri günlük davranışlara bağlayan bir düşünme çerçevesi vermesidir. Okur, hedefinin ne kadar açık olduğunu, hangi risklerden sürekli kaçındığını, zihinsel hazırlığı nasıl kullandığını ve çevresinden ne tür geri bildirim aldığını sorgulayabilir. kitabın benzer kişisel gelişim eserlerinden ayrıldığı nokta, ilkelerini soyut başarı formülleri olarak sunmamasıdır. Bowman, dünyanın en görünür rekabet ortamlarından biri olan olimpik, yüzmede edinilmiş koçluk deneyimine dayanır. Bu, anlatıya uygulama, tekrar, baskı ve sorumluluk boyutu kazandırır. Öte yandan, kitabın örneklerinin önemli bir kısmı yüzmeden geldiği için, spor dışındaki okurun ilkeleri kendi bağlamına bilinçli biçimde çevirmesi gerekir. Eserin temel değeri, olağanüstü sonucu, gizemli yetenekli açıklamamasıdır. Net hedef, zihinsel prova, ölçülü risk, ısrarlı çalışma ve dürüst geri bildirim arasında kurduğu bağlantı, performansı daha somut incelemeyi sağlar. Bu nedenle Golden Rules, hızlı dönüşüm vaatlerinden ziyade sürdürülebilir standartların nasıl kurulabileceğini düşünmek isteyenler için anlamlı bir rehberdir. Destek olmak isterseniz Bob Bowman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.